Ayrım 13.
Bu noktada senin itirazın demeyeyim de kuşkuların diyelim ortaya çıkıyor. Sen nekrofilik eğilimin batılılara özgü bir nitelik değil de insanoğlunu tanımlayan yaratılış özelliklerinden birisi olduğunu düşünmeye yatkınsın. Hangi kültürün ürünü olursa olsun insanoğlu yaratılışı icabı yaşayandan çok yaşamayanla malla ilgilidir diye düşündüğün için güçlü olmak tutkusunu evrensel bir miras, adeta kader olarak görüyorsun. Senin gibi düşünenler çoğunlukta. Rodoplu, insanoğlunun nekrofilik eğiliminin izinin bundan 5000 yıl öncesinin Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarına kadar sürülebildiğini söylüyordu. Kadim Mısır ve Mezopotamya uygarlıkları ile günümüz Avrupa ve Kuzey Amerika uygarlıklarının birbirlerine çok benzedikleri, insanoğlunun o gün bugün değişmediği saptanmıştı. En önemli ortak özellik de Megamechin denilen yapılaşmaya duyulan hayranlıktı. Büyük makine. Evet, Megamechin dedi Güney. Mekanik araçların insani işlev ve amaçlardan koptuğu aşama. Yani insanın makine tarafından ikame edilebilir bir konuma indirgenmeye başlandığı aşama. Makinenin insana değil, insanın makineye hizmet eder hale geldiği aşama. Şöyle de düşünebilirsin. Makine nihayet bir düzenlemedir, öyle değil mi? Büyüdükçe, güçlendikçe daha da karmaşıklaşan bir düzenleme. Bu anlamda devlet, siyasi partiler, iş dünyası, işçi sendikaları gibi bireyi her an ikame edilebilir kılan düzenlemelerde birer megameşindirler. Megameşinler ya da kolossi yani muazzamlar insani işle ve amaçlarından koparlar. Nitekim öyle oldu, bunalım çağına girildi falan. Geçen gün Suat'le konuştuğumuz şeyler. Şimdi en doğru kelimeleri bulmak ister gibi duraladı. Mekanik araçların insani işlev ve amaçlarından kopması, bireyin büyük makinenin her an ikame edilir bir parçası haline gelmesi, etkisizleşmesi, toplumda belirgin ve dogmatik bir düzenin yerleştirilmesi, tartışmasız doğruların, kuralların, yasaların sayısının ve dolayısıyla denetimin artması demektir. Hayvan çiftliği Orwell anlamında mı? Orwell Asimov, bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un uzaydaki yaşamı düzenleyen Colossus adlı bilgisayarından bahsediyordu. Asimov'un galaksi imparatorluklarını yöneten Colossus'un Megamechin ideolojisinin uzay çağındaki yazar galaksi çağı diyordu, iz düşümü olduğunu anlattı. Tabii büyük makinenin teklememesi için insanoğlunun bağımsız faaliyetlerinin sistematikleştirilmesi şarttır diye sürdürdü. İnsan düşüncesi kabul gören bir kalıba dökülür. Örneğin özel mülkiyetin dokunulmazlığı gibi. Örneğin kralların, tanrıların yeryüzündeki gölgeleri oldukları gibi, tutumluluğun erdemi gibi, refah toplumuna ancak çok üreterek erişilebileceği gibi, Megameşi'nin ne pahasına olursa olsun teklememesi gerekliliği gibi, menşeleri sorgulanmayan doğrular Allah kelamı gibi belirtilir. Şira'nın romanına esasen bunların hepsi uydurma diye başladığını hatırladım. Samanyolu galaksisinin güneş sisteminin kokuşan bir gezegeni olan dünyada insanoğlunu insanoğlu kılan, anamızdan çocuk yapmayız dedik, türümüzü kedilerden ve iguanalardan ve eğrelti otlarından ayırdık. Zayıf kollanmalıdır dedik, su kaplumbağalarından, çakallardan ayrı durduk. Zamandan münezzihti sanki bu kadın. Güney Rodoplu aynı anda iguanalardan ve Asimov'dan bahsedebilir, basit bir gazete haberinde Tevrat'ın izlerini görebilirdi. Yüreğim burkuldu. Megameşinle örtüşmeyen, kalıba girmeyen, sistematikleştirilmeyen faaliyetler aşağılanır, toplum dışı bırakılır. Muhalefet asgariye indirilir. Kitle kültürü denilen kabullenilmiş doğrular bütünü, ansiklopediler böyle oluşur. Toplumlar kendi ansiklopedilerini kurarlar. Kendi ansiklopedilerini yani kendi kültürlerini ayakta tutacak doğrularını, bir Fransız ansiklopedisi Fransızlar içindir. Britannica İngilizlerin doğrularını perçinlemeye yarar. Galaksi ansiklopedisi de Helikonluların. Gülmüyordu. Bizim ansiklopedimiz yok, Türk ansiklopedisi yok. Gözleri ışıdı birden. Neden dersin? Bağlantıyı nasıl kurdum bilmiyordum. Uçuk bir bağlantıydı ama yüreklendirdi Güney. Çünkü ansiklopedinin ölü seviciliğiyle bir bağlantısı var, öyle mi? Cevap yerine yumuşacık baktı. Frekansına girebilmiş olman mutlu ediyordu onu. Çünkü ansiklopedinin varlığı, malumatı, sistematikleştirmiş, toplumun habercisidir, ehlileştirilmiş, ussal düzenlemelere yenik düşmüş toplumun habercisidir değil mi? Onu demek istiyorsun, öyle değil mi? Yine cevap vermedi. Büyük makine ideolojisinin bilinen en eski sembolü Mısır piramitleridir diye sürdürdü artan bir enerjiyle. Bu piramitlerde mumyalaşmış cesetler yaşarlar. Yani ölü seviciliğinin 5000 yıllık sembolleridirler. Viva la muerte. Evet, bugün Batı'nın kültürünün izini sürdüğü en eski uygarla Mısır medeniyetine ilişkin bilgilerimizin tümü ölülere ilişkin bilgilerdir. Ehramlara taş taşıyanların köle olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Firavunların ateşli müritleri de olabilirlerdi. Hitler gençliği gibi. Tanrısal bir führere ve onun doğrularına tapınmak. Bağlantıyı görüyorsun, her ikisi de nekrofilik. Nitekim aynı bölgede Asurluların ve onları takip eden her yayılmacı imparatorluğun teknik becerisinin bir numaralı kanıtı yerle bir edilmiş köyler, zehirlenmiş topraklardır. Bu kadim imparatorluklar günümüzün uygar sadizminin prototipini teşkil ederler. Avrupa Amerika medeniyetinin öteki adı ölü seviciliğidir, faşizmdir. Sihirli bir cümleydi sanki. Beni olağanüstü rahatsız etti. Yendiğimi sandığım yabancılaşmanın geri geldiğini hissediyordum. Avrupa ülkelerinin, mesela bir İsveç'in faşist olarak tanımlanmasını nasıl kabul edebilirdim ki? Ne ki Günay bu defa sabırlıydı. İsveç'in vatandaş fişlemede dünyanın bir numaralı sistemini geliştirdiğini, Sandinist Nikaragua hükümetinin benzer bir fişleme sistemi geliştirmek için İsveç'ten yardım istediğini biliyor musun? Bilmiyordum tabii. Bak şimdi neden böyle diye sürdürdü. Batı medeniyetini oluşturan iki ana kaynaktan birincisi Yahudi Hristiyan, ikincisi Yunan Roma. Bu malum. Evet. Şimdi bak, birinci kaynak Yahudi Hristiyan geleneği, Batı medeniyetine bireyi hiçe indirgeyen bir kütle kültürü dayatır. Şöyle ki, Yahudi ruhunun bedeninden ayrılmak, bedenini kainatın sahibiyle birleştirmek üzere terk etmenin hasretiyle kavrulduğuna abartmıyorum. Kullandıkları kelimeler bunlardır, inandırılmıştır. Yahudiden bunu gerçekleştirip belirgin ve bağımsız bir varlık olan doğal halini yok etmesi istenir. Yani özgür iradesini, bireyselliğini yok etme yolunda kullanmakla yükümlüdür. Rab Yahova'nın kendilerine çizdiği kader doğrultusunda yürümek zorundadırlar. Rab Yahova da bilgi ağacından elma yediler diye bunları yeryüzünde çile çekmeye mahkum etmiş olduğundan birey ne yaparsa yapsın sancılı acılı bir hayat yaşatacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara kuzu gibi boyun eğmelerinin ardında da bu anlayış yatar. Megameş'in ideolojisinin en mükemmel uygulamalarından birisidir Yahudi geleneği. Bu bağlamda dev bilgisayar Kolossus'a boyun eğmekle Rab Yahova'ya boyun eğmek üzere özde aynı ruh halini, aynı insan görüşünü yansıtır. Mesele insanın özgür olup olmaması değil, kaderini kime teslim edeceği meselesi olarak algılanır. Dönelim Akdeniz'in kuzey kıyılarında yaşayan dostlarımıza. Yunan-Roma dünyasının insan görüşüne göre insanoğlu, kaderini tanrıların elinden kurtarabilmek, bağımsızlığını kazanabilmek için çırpınan bir varlıktır. Tanrıların dünyası ile sürgüt bir çatışma içindedir. Mitolojiyi hatırla. Tanrılar insanların ben bilincine erişmesine, kendilerinden bağımsız özgür olmasına, tabiat üstünde egemenlik kurmasına engel olmak için ellerinden geleni yaparlar. Zeus'un ateşini çalan Promete hikayesinde olduğu gibi, hani bir kayaya bağlanır da her gece bir akbaba gelir ciğerini yer ya, en büyük günah tabiat üstünde egemenlik kurmak günahıdır. Bu da böyle mi? Gelir İsa peygamber. Kendi kitabı yoktur. Ölümünü izleyen 70 yıl süreyle Hristiyanlık Yahudi havralarında öğretilir. Yani İsa'nın ve havarisi Petrus'un Hristiyanlığı Yahudiliktir. Bunun ima ettiği kabulleri anlıyorsun. Sonra İsa'nın ölümünden 10 yıl sonra doğan Tarsuslu Pavlus Efendi'yi görürüz. Şimdi Tarsus'ta tapındıkları ilahın onları kurtarmak için öldüğüne, sonradan tekrar dirildiğine ve gerektiği gibi iman edildiği takdirde kendilerini ölüler diyarının mabudu Hades'ten ya da Plüto'dan kurtaracağına, ölümsüzleştireceğine inanan bir din, putperest orfik dini hakimdir. Bu bir. Bir taraftan Eflatuncular, diğer taraftan Stoacılar, bedeni kötülüklerin kaynağı olarak lanetlemeyi sürdürmektedirler. Bu iki. İnsanların günahlarının kefaretini ödemek için hayvan kurban etmek adeti de Hem Yunanlı putperestler hem de Yahudiler arasında yaygındır. Etti mi üç? Pavlus onu ona katar, bir kadından doğan her erkeğin Adem'in günahını devraldığını, Tanrı'nın lanetinden ancak Tanrı'nın oğlunu affettirerek kurtulabileceğini söyleyen bir ussal düzenleme ilahiyat oluşturur. Zemin zaten müsaittir, bu ilahiyat tutar, olur Hristiyanlık. Hristiyan insanın da yasak meyveyi yemek suretiyle Tanrı'ya baş kaldırdığı için günahkar, bilerek isteyerek kötü olan bir şeydir. Dahası da var, günahın kaynağı insanoğlunun sıradan bir yaratık olduğunu, bir başka deyişle asli megameşinin ikame edilebilir bir parçası olduğunu teslim etmeye bir türlü yanaşmıyor olmasıdır. Promete gibi o da tanrısı ile aşık atmaya kalkışmaktadır. Aklına güvenir. Oysa Pavlos'un tanımına göre akıl denen şey kutsal ve sonsuz olan tanrıdır. Ve insanoğlu ne yaparsa yapsın onu yargılayacak olan bir başka ölümü değil, kendi aklı değil, tanrıdır. Hal böyle olunca yaşayanlardan yaşamayana dönülmesi kaçınılmazdır. İnsanoğlu bir başka ölümlü üzerinde odaklaşmaktansa gözlerini ölümden sonraki sonsuzluğa çevirir. Ölüm aradaki bir aşamadan ibarettir. Yaşamanın anlamı, yaşamanın anlamı yok diye diye yaşamak olur. Ölümsüzlük adı altında ölüme, ölü olana yöneliş. Nekrofilik bağlantılar açık değil mi? Çok basitmiş gibi anlatıyorsun. Çok kaba anlatıyorum tabii. Sana bir kanava vermeye çalışıyorum, hepsi bu. Hristiyanlık Yahudilerin telkinlerinden kaynaklanır. İsa'nın kişiliğinden hız alır. Osiris, Attis, Dionysus gibi Akdeniz havzası tanrılarının dirilişleri ve ölümsüzlük vaatlerine duyulan inanç sayesinde güçlenir. Pavlus'un ilahiyatı ile biçimlenir, putperest göreneklerini benimseyerek gelişir. Roma'nın örgütlenme biçimini benimser, bu idari miras üzerine muzaffer bir kilise kurar. Yani yarı Romalı olur. Yarı Romalı olma aşaması çok önemli çünkü Mısır'la başlayan nekrofilik eğilimin Roma ile perçinlendiğine işaret eder. Şimdi putperest Roma hukukunu hatırla. Mülkiyet hakkı jus utendi et abutendi kullanmak ve tüketmek hakkıdır değil mi? İşte bu söylem, bu doğru Avrupa Amerika medeniyetinin dünya görüşünün temelini oluşturur. O kadar ki sonuçta Tanrı için bile geçerli olabilmiştir. Batılı Tanrı'yı da kullanmış, tükenmiş olduğunu düşünmüştür. 19. yüzyılın kavgasını hatırla. Nietzsche'yi hatırla. Jus utendi et abutendi ilkesi Roma kodunun, Napolyon yasalarının ve günümüz kapitalizmin temelidir. Mal sahibine malı üzerine gerçek bir tanrısal hak tanır. Peki mal sahibi kimdir biliyor musun? Baba. Babanın karısı ve çocukları üzerinde yaşatma, öldürme ve satma yetkisi vardır. Buna mancipium derler. Koca herhangi bir suçtan sanık karısını yargılama görevinde infazı da üstlenir. Zina ne kelime? Şarap mahzeninin anahtarını çalmak bile ölüme mahkum edilmek için yeterlidir. Batılı kadınlar mal olmaktan korkuyorlarsa yeridir. Feminist olsalar yeridir. Arap şairleri ne oluyor diyorsun? Öyle değil mi? Geçen akşam onu diyordun. Yo, başını salladı. Ben Türklere ne oluyor diyorum dedi Günay. Son tahlilde Araplar, Yahudi, Yunan, Roma geleneğine komşu. Akdeniz havzası medeniyetinin parçası onlar. Ben bize ne oluyor diyorum. Şaman kökenli Asyalıya ne oluyor? Neyse, ona sonra döneriz. Şimdi akıl karıştırmayayım. Kısaca özetlersek, bu medeniyetin insanı eşyadır. Ve bu bağlamda nekrofilya, Batı medeniyetinin çekirdeğidir. Rodop'la konuşurken ben eğitim sistemimizi düşünüyordum. Neden bize doğru dürüst bir dinler tarihi, düşünce tarihi öğretilmez? Kimse bilmiyor mu? Omuzlarını silkti. Kimse bilmese ben nereden bilirim? Tabii herkes biliyor ama hepimizin hayati çıkarları, çocukları çocuksu bırakmakta birleşiyor anlaşılan. İçini çekti. Daha doğrusu eşyalarla uğraşmaktan insanlarla uğraşmaya vakit yok. Ölü sevicilerinin zaferidir bu. Kolossus'u kırmaya kalkan Helikonlu'ya vakıf ne yapardı dersin? Bizim anlamamız, hızla yıkmamız gereken en büyük put şu. İnsanoğlunun bağımsız ve özgür olduğu anlayışı bizimkine değil, Batı kültürüne tümüyle yabancıdır. İnsanı önceden kararlaştırılmış bir biçimde düşünmeye, çalışmaya, talep etmeye, tepki göstermeye zorlayan onların kültürüdür, bizimki değil. Koyun olan biz değiliz, onlar diyordu. Evet, tapmak için yarattıkları tanrılar da bu kültürün ürünleridir. Bu kültüre uygun düşerler, bu kültürün yansımalarıdır. Bak Yahudi Hristiyan geleneği kendisini gökyüzünde tekrarlamıştır. Tanrısı dünyevi geleneğinin izdişimidir. Tersten halife. Tersten halife tabii. Tabii bu arada komik şeydir oluyor. İsa'dan şu kadar yıl sonra yazan Karl Marx bile diyorum çünkü Batı'nın en özgün düşünürlerinden birisidir. Geleneğin etkisinden kurtulamamıştır. Doktora tezinin ön sözünde felsefe Prometheus'un inancıyla ittifak halindedir. Kısaca tanrılara karşı bir tiksinti duyuyorum diyecek kadar kendisini kaptırmıştır. Oysa mesele tanrılardan nefret edip etmemek değil. Tanrı denilen bu ölü sevicileri, bu insan görüşünü kimlerin nasıl biçimlendirdiğini sorgulamak olmalıydı. Nereden biliyorsun yasası? Evet, birisi Pavlus'a Tanrı'nın böyle bir kişiliği olduğunu nereden biliyorsun diye sormalıymış. Bu işin fantazisi. Ama tabii Marx, Asya'yı yani Tanrıların tanımlanması meselesinin bambaşka bir çözümlemesi olabileceğini bilmezdi. Ama konu Marx değil. Değildi ama önemliydi. Kuşağımın geçirdiği 10 yılı, daha da geçirecekmişiz gibi görünen 10 yılları düşünüyordum. Kendi adıma ben Karl Marx hesaplaşmasını henüz bitirememiştim. Şimdi insanoğlunun bağımsız ve özgür olduğu anlayışının Batı medeniyetine tümüyle yabancı olmasının bir sonucu da kölelik kurumudur diye sürdürdü Günay. Büyük Roma makinesi köleler olmadan işleyemezdi. Yunan ve Roma köleler üzerine kurulmuş medeniyetlerdi. 19. yüzyıla kadar fiilen yanlış kelime, ilkel biçimiyle demek daha doğru, sonra da teknolojik biçimiyle sürdü kölelik. Ne demek istiyorsun? Demin de söyledim. Teknoloji ille de füze değil. İletişim araçları da, tüketim maddeleri de teknoloji ürünleri. Nasıl ki büyük Roma makinesi köleler olmadan işleyemezdi, büyük pazar makinesi de teknoloji köleleri olmadan işleyemez. Teknoloji harikaları televizyondan kompakt diske kadar insanlar üzerinde katıksız bir denetim kurarlar. Onlara sahip olma tutkusu insanı bir yandan sabah 9 akşam 5 köleliğine mahkum ederken, öte yandan da büyük pazar makinesinden bağımsız faaliyetleri önler. Mesela kendisini Equalizer'ın büyüsüne kaptıran çocuk gitar tıngırdatamaz, bağımsız üretemez olur. İhtiyar Tegar'ın dediği gibi bir illüstratördür artık. Üretilmiş olanı tekrarlamaktan başka bir şey yapamaz. Teknolojinin boyunduruğundan kurtulmak mümkün olmadığı gibi teknolojik üstünlük, güç tutkusu iç içe geçmiş bir yumak olur. Bilgisayarla bilmem neli teknolojinin, örneğin sinema endüstrisinde neden insanların bağırsaklarının ortaya döküldüğü, beyinlerinin fışkırdığı filmlerin yapımında kullanıldığını sorguluyordu. Aynı teknoloji neden kötülüğün bunca çeşitlemesinin yapımında kullanılır da iyiliğin çeşitlemesi yapılmaz? Çünkü diyordu, Batılı'nın kafası bir şeyin yapılması teknik olarak mümkünse o zaman yapılmalıdır kafasıdır. Yani nükleer silah yapmak mümkünse hepimizi yok edecek olsa da yapılmalıdır. Ay'a gitmek mümkünse insanlar acından ölse de gidilmelidir. Bu sibernetik toplumun aksiyomudur. Teknokratik toplumun ana kuralı. İnsancıl değerleri tümüyle tersmiş, onları siler geçermiş negam, bu işi becermiş olmanın kibiri, kendini beğenmişliği de cabası. Narsizm. Ölü seviciliği dedir Günay. Beni alıp sürüklemiş, Yahova'dan Kolossus'a, piramitlerden galaksilere savurmuştu. Yanından uzaklara, uzaklardan yanına attığı bir top gibi hissediyordum kendimi. Belki tekrar sıçrıyordum ama her seferinde bir yerlerim kırılıyordu. Sonra garip bir şey oldu. O solgun ışıklı gökyüzü oldu, sardı dört bir yanımı. Acıyla dokundu bana, şaşırdım. Parladı dudakları acısıyla, parladı kaçan bir kısrak gibi, şimşek de uzaklarda çakan, yanıp soldu o solgun ışıkta. Gerçekten böyle oldu. Ama tabii o farkında değildi, ben de söylemedim. Tanımı itibarlı her ben sevici ille de sadist değildir ama her sadist ben sevicidir. Batılıların başka medeniyetleri algılayamamalarının, kendi kitle kültürlerini dayatmalarının, yaşamın her alanındaki fütursuz sömürgeciliğinin arka planı kendilerine duydukları aşktır. Bize düzenin öz uzman aydınlarının halkı algılayamamaları kendi kültürlerini dayatmaları şeklinde yansır. Köle bizde de vardı. Hayır. Asya'da köle yoktur. Kesti attı. Yapma Günaycığım. İstanbul'da esir pazarında para ile satılmıyorlar mıydı insanlar? Bunu nasıl açıklıyorsun? Sen Süleyman Paşa'nın türbesinde paşa, lalası ve atının yan yana gömülmüş olmasını nasıl açıklıyorsun? Durdum, Günay da durdu. Asya'da narsizm yoktur. Kendini beğenmiş bir Hintli düşünebiliyor musun? Vedalara bak. Upanishadlara bak. Köle kültürü Türklerde de yoktur. Kölelerin inşa ettiği bir tek yol, bir tek saray, bir tek cami yoktur. Oysa Roma'ya bak. Bizdeki köleler daha çok savaş esirleri gibidirler. Azat edildikleri zaman da gelemeyecekleri mevki yoktur. Oysa Batı medeniyetinin tarihi kölelerin tarihidir. Tabii şimdi köle deyince senin aklına doğal olarak Amerika'ya satılık olarak zenciler geldiği için bu hükmü doğru değerlendirmeyebilirsin. Ama Yunan'ı ve Roma'yı düşün. Roma İmparatorluğu'nda Roma vatandaşlarından başka herkes küledir. Üstünüz değil mi? Onlardan üstünüz diye mırıldandım. Üstün senin kelimen diye dedi Günay. Benim değil canım. Ne öyleyse? Türkiye bir türlü evrensel emniyet sübabı olabilir. Ölü seviciliğinin büsbütün azıtmasını hiç değilse geciktirecek bir denge unsuru olabileceğimiz umut edilebilir. Ama tabii Çin hikayesini bilirsin. Hani herkesi delirten bir su vardır. Birkaç kişi bu suyu içmemek için direnirler ama sonunda o kadar yalnız kalırlar ki ne olursa olsun der içerler. Türkler de sonunda içecekler herhalde, öyle görünüyor. Meselenin özelizm, ANAP iktidarı falan değil, batıya duhul etmek meselesi olduğunu söylüyordu. Delirten su, nekrofil batı medeniyetiydi. Bu yolda iyiye gidilmeden önce kötüde alınacak daha çok yol vardı. Öyleyse hiç ışık yok. Yo, hayır, var. Ne ki ben ışığın doğudan değil batıdan geleceğine inanıyorum. Onlar işlerine yarayan şeyleri bulup çıkarmakta usadırlar. Yıllar yılı neredeyse kara büyü dedikleri akapunktürü keşfedip en iyi uygulayıcısı kesildikleri gibi. Sonra da dönüp tekrar Çinlilere satarlar. Haksızlık olduğunu düşünüyorsun mu? Ne fark eder? Diyerek omuzlarını silkti. Derman kimden gelirse gelsin dermandır. Kaldı ki okuyan, yazan, araştıran onlar. Her neyse. Bari bu aşamada hiç değilse iyi muhalefet ya da kadim değerlerin bekçiliğini iyi yapabilsek. Kendimizi ölü sevici batıya kaptırırsak, mega meşinden, bağımsız yaşamayı beceren insandan birkaç boncuk, birkaç tüyden başka bir şey kalmayacak. Beni adam akıllı etkilemiş olmalıydı ki kendimi, insansal özgürlüğün bekçiliğinin sadece Türklerin sorunu olamayacağını düşünürken buldum. İnsan özgürlüğü diye bir evrensel miras varsa buna Batı da en az bizim kadar sahip çıkmalıydı. Hiç kuşkusuz dedi Günay. Ama gel gör, bilenle bilmeyen bir değildir. Bilenin sorumluluğu bilmeyenden fazladır. Tıpkı hükmedenlerin, yöneticilerin sorumluluklarının hükmedilenlerden fazla olduğu gibi. Süper devletlerin sorumlulukları gibi. Ama tabii bu bir safsata. Hem insancıl hem de süper devlet olunmaz. Her şeye bir cevabım var, öyle değil mi? Her şeye bir cevabının olması ürkütmüyor mu seni? Ne garip, ne yakışıksız bir soruydu. Sanki onu Teresa'daki rahibeye benzeten ben değildim. Acılarına uhrevi bir nitelik yakıştıran ben değildim. Konuşmasını, anlatmasını isteyen ben değildim. Ne olmuştu bana diye sorguladığımda cevabını şimdi biliyorum artık. Şafak Özden'le kurduğu bağlantıyı hazmedemiyordum. Oysa Günay külçe gibi yaşamanın da yaşamak olduğunu bilenlerdendi. Ama ben o dönemde hayata ussal bakıyordum. Kendi nekrofilik eğilimlerimin henüz farkında değildim. Hayır dedi, hayır. Çünkü gerçekliğin hemen hiçbir zaman mantık ya da eleştirisel inceleme sonucu varılan bir sonuç değil, genel mutabakat ürünü olduğunu göz ardı etmemeye özen gösteriyorum. Bütünü görmeye, sağda solda sırıtan boşluklar bırakmamaya özen gösteriyorum. Narsizm tuzağına düşmemek gerektiğinin bilincindeyim ve revizyona hazırım her zaman. İncinmiş olmayı da ama belli etmedi.